بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
سل إماما عاش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, cihat fıkhıyla ilgili olarak konu başlığı şura olarak, yani Müslümanların, mücahitlerin işleri şura ile yapılması gerekiyor. Dinimizde istişare etmek, şura heyetin olması ya da birileriyle istişare etmek çok önemlidir. Allah-u Teala bunu tavsiye ediyor. Ve bir ayeti kerimesinde وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ diyor. İşlerinde onlarla istişare et ey Resulüm diye. Buna binaen de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli ashabıyla istişare edermiş. Ve bazı savaşlarda, bazen işte önemli meselelerde eşiru aleyye eyyuhen nas, ey insanlar bana işaret edin, söyleyin yani nasıl yapalım, nasıl edelim diye peygamber olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam ashabıyla istişare edermiş. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar ashabıyla istişare eden bir kimseyi görmedim diyor. Onun kadar böyle istişare eden, hatta hanımlarıyla bile istişare edermiş. Bazı noktalarda gerek mesela ev işleri, buna benzer yani işlerde, yani ne dersiniz, şöyle mi yapalım, böyle mi edelim diye istişare edermiş. İstişarenin zaten sebebi de insanoğlu gerekirse hatalı olabilir, bir şeyi geniş taraflı böyle düşünmeyebilir. Belki bazı kimselerde güzel ilimler, güzel tecrübeler, basiretler vardır. Onlar ona işaret ederler. Biz mesela böyle böyle yaşadık, böylesi daha güzel, böyle faydası var, bunun bu zararı var diye İstişare edince ufku ne oluyor? İnsanın daha çok açılıyor. Mesela Hendek Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam istişare edince nasıl yapalım, müşrikler büyük bir kuvvetle geliyorlar deyince Salman-ı Farisi ya Resulallah dedi, bizim memleketlerde aciz kaldıkları zaman bir memleketi savunmak için hendek kazarlardı diyor. Memleketin önünde hendek kazarlardı. O hendekle kendilerini korurlardı. Aleyhisselatü Vesselam düşünüyor, bakıyor, gerçekten çok güzel bir fikir. Arka taraf işte bağlık, bahçelik, Medine'nin yani biraz dağlık bir kesim, oralardan gelemezler ordu. Bu ön taraftan gelirler ve buralarda da hendek kazılırsa Medine'yi korumuş oluruz diye onun görüşüyle hareket ediyor. Onun gibi birçok vakada Aleyhisselatü Vesselam istişare etmiş, ashabın istişaresiyle amel etmiştir. Bize bu nedir? Örnek olsun diye Aleyhisselatü Vesselam hareket etmiştir. Yoksa direkt ona vahiy gelip her noktada böyle yapman lazım diye yapabilirdi ama bizlere örnek olması için, ta ki bizler de bencil olmamak, yani bir emir bir mıntıkadaysa her zaman onun dediği olacak, her zaman kafasına göre iş yapacak, bu yanlış olur. Bu hem kardeşlerin ihtilafa düşmelerine, hem zararın gelmesine, hem de o emirle kardeşler arasında soğukluğa sebebiyet verir. Ama istişare ettiği zaman arada sevgi olur. Ya bizi takdir ediyor, bize önem veriyor, değer veriyor diye hem bağlılık daha fazla olur, hem o emir daha çok isabet eder görüşlerinde, hareketlerinde, hem de Allah'ın rahmeti olur. O yüzden istişarenin ehemmiyeti büyüktür. Yalnız istişarede şu dikkat edilmesi gerekiyor. Emir her şeyde istişare etmek zorunda değildir. Yani şeriatımızda böyle bir şey yok. Her noktada mecbursun, istişare et, öyle hareket et diye denmez. Önemli şeylerde uygun gördüğü zaman istişare eder. İkinci olarak istişare ettiği zaman çoğunluk ne derse o olacak diye de kesinlikle dinimizde böyle bir şey yok. Yani çoğunluk %60 şöyle olsun dedi, %40 böyle olmasın dedi. He, çoğunluğun isteğine göre hareket edelim. Bu da yanlış. Bu demokratik sistemlerde böyle olur. Onlarda esas olmadığı için, yani dayanacakları bir esas yok. O yüzden onlar bir meseleyi arz ederler meclise. Çoğunluk evet derse evet olur. Çoğunluk hayır derse hayır olur. Tabii dinimizde böyle bir şey yok. Dinimizde tabii esas olan noktalar var. Onlar oldu mu istişare olmaz. Yani örnek veriyorum, adam bir kadı mesela ve tabii işte emir ve tabii bölgenin valisi, halifesi. Ne dersiniz arkadaşlar, içkiyi yasaklayalım mı, yasaklamayalım mı? Bu noktada böyle bir istişare olmaz. Zaten emir var, yasaklanması gerekiyor. Mirasta işte ne kadar verelim? Yani erkeğe ne kadar verelim, kadına ne kadar verelim? Böyle bir istişare olmaz. Zaten şeriatta belirlenmiş. Şeriatın belirlediği şeylerde istişare olmaz. Ama onun haricinde düzen için, işte bazı hareketler için, içtihadi olan noktalar, bu gibi şeylerde emir istişare eder. Ondan sonra öyle ki %80, %90 dediler ki böyle olsun. %10, %20 böyle olmasa daha iyi olur dediler. Düşündü, dedi ki hayır böyle olmayacak. Yapabilir yani emir illa çoğunluğun dediğini yapacak. Veyahut da illa ki istişare ettiği kişinin sözüne uyacak diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle olunca da yanlış olur yani. Bazen böyle bir heyet oluşturulur. İstişare ne derse o emir bunu yapacak. O zaman emirin bir anlamı kalmıyor. Ancak emir ne zaman işte tatbik edilmez mesela yani ve azledilir, ne zaman ki görevini yerine getiremezse, zulmetmeye başladı mı, İslam'a muhalefet etmeye başladı mı, ona göre zaten azledilir ve hatta ona göre hareket edilir. Başka bir konu başlığı, emirin acizliği gösterdiği zamanlarda azledilip yerine başka birisinin geçirilmesi. Bu dinimizde var olan bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seriye gönderiyor ve başlarına bir adam koyuyor ve ona bazı şeyleri emrediyor. Oraya gittiğin zaman şöyle yap, böyle yap diye Aleyhisselatü Vesselam ona emrediyor. Ama döndükten sonra bakıyor ki yapmamış. O görevi yerine getirmemiş. O seriyedeki olan kişiler de onlar da tabii ister istemez yapmamışlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki niye böyle yaptınız? Onu azledip yerine birisini geçirseydiniz ya. Ben ona emrettim şöyle yap diye o yapmamış. Baktınız ki o emir yapmıyor. O zaman onu azledip yerine başkasını geçirip o işi siz yapmanız lazımdı. Dolayısıyla böyle bir durum olduğu zaman mesela büyük emir bir emir tayin etti kardeşlerin başına ve dedi ki onlara falan yere gidin şöyle böyle yapın. Oraya gittiler, o başlarındaki emir keyfine göre dedi ki yok ben yapmak istemiyorum. Haklı bir sebep göstermeden o işi yapmadı. Böyle bir şey olunca eksiklik, o zaman derler ki biz seni emir olarak kabul etmiyoruz. Başlarında bu işi anlayan, yapabilecek olan birisini geçirirler. O işi yaparlar, sonra geri dönüp o büyük emire haber verirler. Derler ki vaka böyle oldu, biz de böyle yaptık. Yoksa yani boş boş geri dönüp yolla emirimiz yaptırmadı, biz de yapmadık diye dönmeleri nedir? Doğru değildir. Evet, başka bir konu başı, mesela iki tane emir var. Yani ya da iki kişi vardır ki ikisi de emirlik yapabilirler. Birisi faziletlidir, birisi ondan daha az faziletlidir. Ama daha az faziletli olan kişi daha iyi becerebilir. Yani daha çok tecrübesi var, kardeşleri daha fazla toparlayabiliyor, işleri daha iyi idare edebiliyor. Buna binaen faziletli kimse varken az faziletli kimse seçilebilir şeriata göre. İlla her noktada faziletli insanın seçilmesi diye bir kaide yok. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh diyor ki Ebu Zer el-Gifari Halid ibn-i Velid'den daha layıktı emirliğe. Çünkü diyor Ebu Zer el-Gifari çok emin, güvenilir. Her noktada yani sıfatları daha üstündü Halid ibn-i Velid'e nazaran. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقُ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرْ. Ne ağaçların gölgelendirdiği ne de yeryüzünün taşıdığı Ebu Zer'den daha doğru sözlü bir kimse yoktur. Bu kadar sadık bir kimsedir. Ama yine de aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'e demiştir ki ya Ebu Zer inni arake daifen ve inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi. Ebu Zer emirlik istediği zaman ya Ebu Zer ben seni zayıf görüyorum. Yani bu işi sen yapamazsın. Ben kendi nefsime sevdiğimi senin için de seviyorum diyor aleyhissalatü vesselam. La te'muranne ala thneyni ve la tuvelliyenne ma la yetim. Ne iki kişiye emir ol ne de yetimlerin mallarını kendi üstüne al ben bakacağım diye. Bunlar mesuliyettir ya Ebu Zer. Bunların hakkını ödeyemezse bir kimse kıyamet gününde mesuliyeti çok büyük olur. Aleyhisselatü vesselam onun bu noktadaki zaafını gördüğü için yani Ebu Zer çok güzel sıfatlara haizdir. Mesela emindir, sadıktır, hakkı beyan edendir, son derece güzel mücahittir. İbadetlerinde, takvasında her noktasında çok mükemmeldir. Ama yani kardeşleri yönetme konusunda o kabiliyeti yok. Örneğin mesela bazı kimseler çok sinirlidir. Sinirli olunca ne kadar güzel iyi birisi de olsa altındaki kardeşler fazla dayanamazlar. Ya da çok fazla yumuşak oldu mu yine tam başarı sağlanmaz. Ya da tecrübesi olmadı mı, ilmi olmadı mı o konuyla ilgili ne kadar takvalı da olsa ne yapamaz? O işi beceremez. O yüzden İmam Ahmed'e de soruyorlar, ya İmam diyorlar, iki kişi vardır ki bir tanesi çok abittir, çok zahittir, çok müttakidir ama savaşı çok fazla anlamaz. Bir de ikinci birisi vardır ki fasıktır, günahkardır ama çok savaşçıdır, savaş tekniğini çok iyi bilir. Hangisini seçelim diyorlar, hangisi emir olması lazım? Birincisi diyor, takvası kendi nefsinedir diyor, yapacağı hatalar da ümmetedir diyor. İkincisinin diyor yaptığı günahlar kendi nefsinedir, yapacağı maslahat, iyilik de ümmetedir diyor. Dolayısıyla o fasık kişi geçirilir diyor. Düşün yani, eğer bir alim yani müttaki böyle iyi birisi var ama savaşı bilmiyor. Öbür taraftan fasıktır ama güzel savaşçıdır. Güzel cihad ediyor, bu işi biliyor. Kardeşleri yönetebiliyor. O zaman o fasık gerekirse o bile seçilebilir. Niye? Ümmetin maslahatı için. Bu meselede de bu şekilde, yani bir işe getirilirken tabii eğer şey toplanırsa, takva, salahiyet, ondan sonra ilim, bununla beraber o işi becerebiliyorsa bu en güzelidir. Zaten nurun ala nur. Ama bu toplanmıyorsa bu işi en iyi yapabilecek hangi kardeş var? O kişi seçilir. Yani herkes Beytülmal işinden anlamaz. Herkes emirlikten anlamaz. Herkes yani yönetmeyi bilmez. Dolayısıyla bu çok müttakidir, bunu geçirin. O şekilde bakmamak lazım. Bu işi en güzel kim yapabilir? O kimseyi geçirmek lazım. Tabii eğer ikisi eşit olursa en müttaki olanı, en bilgili olanı tabii ki o zaman o şekilde öyle seçilir. Konu başı, halife ve de emir kendisi bizzat cihadı yani yöneten kişi olur. Cihada katılan, cihadı yapan kişi olur. Ya da kendisinin işi olduğu zaman naibini gönderir. Normalde İslam tarihinde bakıyoruz, gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına, gerek sonraki Raşid halifeler ve sonraki dönemler, savaşlarda bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle büyük savaşlarda hep bizzat kendisi katılmıştır. Kendisi yönetmiştir. Ufak savaşlarda da seriyeler göndermiş, başlarına emirler tayin etmiştir. Ya da bazı yani gidemediği şeylerde, özellikle ümmeti ilgilendiren, ümmetin başında olması gereken yerlerde kendisi gitmemişse de naibini, yardımcısını göndermiştir. Mesela veda haccından sonraki haçta kendisi gitmemiş, Hazreti Ebu Bekir'i göndermiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُوا مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَ بِهِ. İmam diyor, ümmet için bir kalkandır. Onları koruyan, İslam birliğini muhafaza eden, İslam memleketlerini, İslam'ın maslahatlarını, şeriatı, Allah'ın ahkamını koruyan, ayakta tutan bir kimsedir diyor. Onun arkasında savaşılır. Yani onunla beraber, onun işaretiyle savaşılır. Tabii halife emir olduğu zaman. Ama bu şey anlamına gelmez. Halife olmayınca, emir olmayınca savaş düşer. Bazı günümüzün belamları cihadı engellemek için diyorlar, kardeşim günümüzde halife yok. Dolayısıyla halifenin olmadığı yerlerde savaş olmaz, cihad olmaz. O yüzden cihad etmeniz yanlıştır diye cihadı engellemeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Halife oldu mu? Tabii ki halifeyle cihad edilir ama halife olmadı mı? Yani cihad kıyamete kadar iptal mı olacak? Şimdi belki 80-90 senedir en azından hilafet iptal olmuş. Hatta o dönemlerde de hilafet miydi, değil miydi, saltanat mıydı? Zaten yani tam bir hilafet değil. Ve Allah-u Alem ne zaman gerçek hilafet kurulur? Şimdi 300-500 sene sonra kurulsa biz 600 sene, 800 sene halifesiz yani durduk diye cihat etmeyecek miyiz? Kafirler tamamıyla mı hakim olsun? Bu itikat tamamıyla yanlış bir itikat, şeytani bir itikat. Kesinlikle yani İslam tarihinde halifenin yıkıldığı dönemlerde yine mücahitler, yani Müslümanlar cihat etmiştir. Abbasiler döneminde mesela halife öldürülüyor, hilafet yıkılıyor. Uzun müddet halifesiz kalıyor Müslümanlar ama Tatarlarla sonra savaşıyorlar. Ve yeniden halifeliği ne yapıyorlar? Tesis ediyorlar. O halifeyle hareket edilir. فَاِنْ اَمَرَا بِتَقْوَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ. Eğer Allah'ın takvasını emreder, adil olursa كَانَ لَهُ بِذَلِكِ اَجْرٌ. İşte her yaptığı iş için ona ecir vardır. Ona çok büyük ecirler yazılır o emire, o halifeye. وَاِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ. Ama o şeriatın dışına çıktığı zaman, zulmettiği zaman, adil olmadığı zaman bütün o günahlar da ona yazılır. Yani ümmetin kaybolması, ümmetin arasında fesadın çıkması ne olur? Onun boynuna yazılır. Dolayısıyla özellikle mücahitlerin hakim olduğu, yani emirlerinin hakim olduğu mıntıkalardaki halkın durumundan Allah-u Teala hepsini hesaba çekecektir. Yani düşen haramlar, olan mahsiyetler, olan fısku fucurlar Allah-u Teala direkt ilk olarak emirlere hesap soracak. Sonra alimlere soracak. Emirleri hesaba çekecek. Bu mıntıkalarda gücünüz vardı. Neden bu münkerleri yasaklamadınız? Neden insanların ıslahı için çalışmadınız? Neden mücahitleri korumadınız? Neden şunu yapmadınız, bunu yapmadınız diye her şeyin hesabını soracak. Aynı zamanda alimlere de soracak. Münkerleri gördünüz, niye anlatmadınız, niye tebliğ etmediniz, niye irşad etmediniz, niye engellemeye çalışmadınız diye Allah-u Teala onlara soracak. Ondan sonra tebaaya inecek Allah-u Teala. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'dan geri döndükten sonra bir bakıyor, millet buzağı yapmış, ona tapıyorlar. Ya 40 gün bırakmış adamları hemen putlara tapmaya başlamışlar. Buzağı yapıp tapıyorlar. İlk olarak Musa aleyhisselam ne yaptı? Kızarak ya Harun aleyhisselamın yanına gitti. Sakalından tuttu ve çekmeye başladı. Bu halkı sen nasıl böyle bıraktın? Nasıl izin verdin ki bunlar Allah'ı bırakıp artık putlara tapmaya başlamışlar? Diye onun sakalını çekince, yapma kardeşim ey annemin oğlu. Yapma, vallahi beni öldüreceklerdi. Beni dinlemediler. Bana uymadılar diye orada şeyini anlatıyor. Yani özrünü anlatıyor. Daha sonra gidiyor, diyor ki nasıl, niye böyle yaptınız? Diyorlar ki işte Samiri böyle yaptı, bizi kandırdı falan. Daha sonra Samiri'yi cezalandırıyor. Ona lanet ediyor, kovuyor. Ondan sonra git diyor, sen rezil ve rüsvay bir şekilde artık yaşayacaksın diyor. Lanetlik bir şekilde yaşayacaksın. Oradan onu kovuyor. Ve o şekilde kavmini ıslah yoluna bakıyor. Yani ilk önce ileri gelenler, daha sonra yavaş yavaş etbaa doğru mesele gidiyor. O yüzden emirlerin mesuliyeti çok fazladır. Eğer emirler onlara düşen görevi yerine getirirlerse çok büyük ecirlere sahip olurlar. İhmal ettiler mi de çok büyük azaba düşer onlar, Allah korusun. Bir söz var, yani alimler söylüyorlar. Sınfani minen nasi iza salaha salahan nasu kulluhu ve iza fesada fesaden nasu kulluhu el umara'u vel ulema diyorlar. İki sınıf insan vardır ki bunlar ıslah olursa, güzel olursa bütün insanlar ıslah olurlar. Bunlar fesat olursa, bozulursa bütün insanlar fesat olur. Gerçekten de bakıyoruz. Eğer emirler kötüyse halk ne yapıyor? Bozuluyor. Alimler kötüyse hem emirler kötü oluyor hem de halk. İki taraf güzelse, hem emirler güzel hem de alimleri güzelse, bakıyorsun Allah'ın izniyle halk da güzel Müslümanlar oluyor. Oralarda şeriat tatbik ediliyor. Allah'ın rahmeti iniyor. Alimler bozulmuşsa bir mıntıkada halk nasıl güzel olsun ki? Yani alim başındaki, hani balık baştan kokar demişler. Yani baştaki zaten bozulmuş. Etba hayli hayli bozulur. O yüzden çok böyle büyük şey beklenmez. Bugün mesela Türkiye ya niye düzelmiyor, niye işte şu bu? Çünkü o kadar çok hoca var ki, alim hoca diye. Hıyanet teşkilatında çalışanlar, ilahiyatlarda işte ders veren profesörler, doktorlar, doçentler bilmem neler. Yani bunlar asli olarak bozulmuş insanlar. Taviz onlarda, şeriata muhalefet onlarda, dünya sevgisi onlarda, güvensizlik onlarda, birçok illet onlarda toplanmış. Böyle olunca da halkta hayli hayli toplanır. Bir de şunu söylüyor alimler, diyorlar ki İslam tarihinde cihat Musa aleyhisselamdan sonra başlamıştır. Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlerde cihat meşru değilmiş. Yani Allah-u Teala emretmemiş. İşte iman edenler iman etmeyenlerle savaşsınlar diye Allah-u Teala emretmemiş. Daha önceki peygamberler, Musa aleyhisselama kadar gelen peygamberler bir kavme gelir, İslam'a, tevhide davet eder. Azınlık olarak insanlar kabul ederdi, çoğunluk kabul etmezdi. Daha sonra Allah-u Teala azap indirirdi, helak ederdi. O kabul etmeyenler, o İslam'dan, tevhidden yüz çevirenleri Allah-u Teala ne yapıyordu? Helak ediyordu. Nuh aleyhisselamın kavminin helak olması gibi, Salih aleyhisselamın, Lut aleyhisselamın vesaire. Peygamberlerin kavimlerinin helak olması gibi. Ama Musa aleyhisselamdan sonra artık böyle bir helak olmuyor. Bu sefer Allah-u Teala cihadı meşru kılıyor. Ve cihatla Allah-u Teala ceza veriyordu öbür kavimlere. Ve bizim şeriatımızda da İslam'dan yüz çeviren, küfre saplanmış olan kimselere cezayı Allah-u Teala cihad ile veriyor. Celle Celaluhu. Dikkat edilirse toplu olarak helak etmiyor şimdi. Bazı bölgeleri böyle kısmen ne yapıyor? Helak ediyor, azap gönderiyor. Ama toptan bir milleti, yani isyan ettiler diye helak etmiyor. Ama mücahitleri musallat ediyor oraya. Allah-u Teala mücahitlerin eliyle onları cezalandırıyor. Muhammed İbni İshak diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi 27 defa savaşa çıkmıştır. Bunlardan 9 tanesinde savaşmıştır. Öbürlerinde savaş olmamıştır. Gittiği mıntıkalarda düşman kaçmıştır. Veya o savaş ortamı olmamıştır. Geri dönmüşlerdir. Ama 27 defa düşünün yani 10 senelik süre zarfında nasıl bir peygamber ki aleyhissalatü vesselam 10 sene süre zarfında 27 defa bizzat kendisi savaşlara çıkmıştır. 9 tanesinde savaşmıştır. Öbürlerinde savaş olmadığı için geri dönmüş. Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kureyza, Mustalik, Hayber, Mekke Fethi, Huneyn, bir de Taif. Bu savaşlara bizzat aleyhissalatü vesselam gidip katılmış, savaşmıştır. Öbürlerinde de savaş olmadan geri dönmüştür. Ashabını ise seriye olarak bir rivayette 110'dan fazla göndermiştir yani seriyelere. Şurada, burada işte savaşmak üzere, bazı konvoyları basmak üzere 110'dan fazla yani seriye göndermiştir aleyhissalatü vesselam. Bu 10 sene süre zarfında bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve selef-i salihin hayatında cihat onlardan önemli bir parçaydı. Uzun süre cihatsız durmuyorlardı. Şimdi 10 sene süreyi düşündüğümüz zaman aleyhissalatü vesselamın hayatında 27 defa gazveye çıkmışsa onu 27'ye böldüğümüz zaman bunun manası her 4-5 ayda bir savaşa çıkmış. Değil mi? Yani senede bir kere çıksa 10 savaş olur. Senede 2 kere çıksa 20 savaş olur. Neredeyse senede 3 defaya yakın. Yani 27 hani 30 olsa 3 defa olur. Yani manası 4,5 ayda bir, her 4,5-5 ayda bir illaki aleyhissalatü vesselam savaşa çıkmış. Çıkmamışsa da şeyi göndermiş, seriyeler göndermiş. O seriyeleri hesap etsen 110'dan fazla yani bu hemen hemen her ay, her iki ayda bir aleyhissalatü vesselam seriye göndermiş. Cihat onların hayatının önemli bir parçası. Yoksa senelerce geçirip, şimdi biz Mekke döneminde yaşıyoruz. 20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş, cihat yok. Halen de cihada bir hazırlık yok, bir yani niyetlenme yok. Kardeşim niye cihat etmiyorsunuz? Biz şimdi Mekke döneminde yaşıyoruz. İyi yaşayın bakalım. 100 sene cihat yok. Böyle bir şey mi var? Yani Mekke dönemi bitti. Medine dönemi başladı artık. Cihat dönemi başladı. Ve Medine döneminde mücahitler durmadı. O Mekke döneminde cihat olmadı çünkü sayı azdı. Onların öldürülmesi İslam'ın bitmesi demekti. Ama Medine'ye gittikten sonra artık böyle toptan bütün Müslümanların yok olması artık kalmadı. Bugün elhamdülillah milyonlarca Müslüman var. Binlerce mücahit var. Biz cihada kalkarsak hepimizi tüketirler, İslam yok olacak diye. Böyle bir şey kalmadı. Zaten Allah-u Teala dinini kıyamete kadar muhafaza edecektir. İslam tükenmez, bitmez. Yani bunlar hepsi şeytanın kandırmaları, cihattan soğutan. Tabii bir sürü sebepler var da bir, yani birçok cemaati böyle cihattan alıkoyan. Bunların genenin aslında ne var? Ya cehalet var, ya dünyayı tercih etme var, ya da şeytanın şeylerine, fısıldamalarına kulak asıp uyma vardır. Savaşlarda özellikle gazvelere giderken çekişmek, dövüşmek tamamıyla yasaklanmış, ihtilafa düşmek tamamıyla yasaklanmış ve imama isyan eden de cezalandırılması gerekiyor cihat fıkhında. Allah-u Teala وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ diyor. Çekişmeyin, dövüşmeyin yoksa sizin gücünüz gider. Savaşamazsınız. Özellikle de hele hele tam savaş esnasında amele giderken kardeşlerin kesinlikle tartışmaması, çekişmemesi gerekiyor. Yoksa kuvvetleri gidiyor, o operasyon başarıyla tamamlanmıyor. Ve Allah-u Teala da tabii hesabını da sorar. Eğer başarılı geçmiyorsa Allah-u Teala da hesabını sorar. Çünkü hem kardeşleri tehlikeye atma vardır, hem oradaki yapılacak, atılacak olan mermiler de israf oluyor. Allah-u Teala'nın hesabını ne yapar sorar. Evet, bir de Hazreti Ebubekir'den radıyallahu anh'dan nakledilir. Mektup yazıyor komutanlara ve yazdığı bir mektupta Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid bir bölgede emirken ona mektup yazıyor. Allah'tan korkmayı, işte etbaına Allah'tan korkmalarını, namazlarınızı vaktinde kılmanızı vesaire bir sürü böyle vasiyette bulunuyor. Hani ağaç kesmeyin, kadın öldürmeyin, çocuk öldürmeyin, zulmetmeyin, yakmayın gibi bir sürü vasiyette bulunuyor ve diyor ki askerlerini kontrol et, nöbetlerini güzelce tutsunlar. Nöbetlerinde ihmalkarlık yapan kimseleri de diyor cezalandır diyor. Dolayısıyla emirin böyle bir hakkı var kardeşler, isyan edince, görevlerini yerine tam olarak getirmeyince onları cezalandırma hakkı tamamıyla vardır. Tabi bu noktada da mutedil de olması gerekiyor. Hani zulme kayacak şekilde, nefret ettirecek, soğutacak şekilde de değil de gerçekten ıslah edici, yani böyle faydalı olacak şekilde de cezalandırması gerekiyor. Bir hadisinde aleyhissalatü vesselam diyor ki: "Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ba'atha Muaz ve Ebu Musa ila'l-Yemen. Yemen'e diyor Ebu Musa el-Eş'ari bir de Muaz bin Cebel'i ikisini emir olarak gönderdi. Kale yessira ve la tuassira. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Siz emirsiniz. Yani hem raiyetinizde olan mücahitlere hem de gideceğiniz bölgelerde kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bazı kardeşler var mesela çok sıkı bir askeri eğitim verir. Tabii yetişmesi için güzeldir ama bazen öyle bir hal gelir ki kardeşleri nefret ettirir. Çok ceza verir ki kardeş artık soğumaya başlar cihattan. Bu soğukta oturmanız lazım, şu kadar durmanız lazım mesela. Şu az yiyeceğiyle yetineceksiniz, yemek var mesela. Eğitim o ayrıdır, bazen hani insan böyle bir eğitim yapar. Ama böyle sanki keyfi gibi ya da böyle işi zorlaştırmaya sürekli götürmek bu yanlıştır. Bu mücahitlerin soğumasına da sebebiyet verir. Yani emir çok iyi davranması lazım. Böyle tansiyonu ölçüp nerede nasıl hareket edilecek bunu çok iyi yapması lazım. Yoksa bakıyorsunuz bir emir başarılı olamıyor, birçok mücahit dağılıp gidiyor. Doğru düz bir şey yapılamıyor. Bazı emirler de maşallah çok başarılı. O kardeşler o kadar çok yani iş yapıyorlar ki Allah-u Teala acayip bir bereket koyuyor. Ve bakıyorsun aralarında acayip bir sevgi, bir dayanışma, bir yardımlaşma, bir rahmet oluyor. Bir de diyorlar ki bu hadiste dikkat edilecekse hani yessire kolaylaştırın ve la tuassire zorlaştırmayın. Kolaylaştırın deyince zaten yeterli değil midir? Bir de diyor zorlaştırmayın. Zaten yani zıttına gerek yok diye insan aklına gelebilir ama diyorlar ki bunun hikmeti şudur. Yani her zaman kolaylaştırın. Yoksa bir emire dersin ki kolaylaştır tamam. İki kere, üç kere kolaylaştırır. 8 kere, 10 kere zorlaştırır. Böyle de yapar. Ama aleyhissalatü vesselam ve la tuassira deyince zorlaştırmayın. Yani 10 defada da kolaylaştır, 20 defada da kolaylaştır. Hiçbir zaman işi zorlaştırma. Ondan sonra ve beşşira ve la tunaffira. Müjde verin, nefret ettirmeyin. Bu da çok önemli. Emirler, mücahitler. Yani davet ederken özellikle insanları böyle müjdelemek, insanları teşvik etmek, iştahlandırmak. Böyle onu böyle küçük düşürücü, hakaret edici, nefret ettirici, soğutucu. Bu hareketler çok yanlış. Yani emir etbaına cihadı sevdirecek. Cihadı nefret ettiriyorsa bu çok büyük hata yapıyor. Cihadı sevdirecek, cihattan dönen bir kimse oturup ağlayacak. Ya ben cihadı nasıl bıraktım geldim, o güzel kardeşleri ben nasıl böyle bir hataya düştüm diye üzülecek. Ama gidip de elhamdülillah ya kurtuldum ya Allah beni o zalimlerin elinden kurtardı diyorsa Allah korusun demek ki onlarda hayır yok. Evet. وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَ Uygun bir şekilde hareket edin. Biri diğerinize karşı fedakarlık yapsın, tenezzül edin. Ve ihtilafa düşmeyin. İhtilaf olmaması için kardeşler bir insanın hakkından tenezzül etmesi çok büyük nedir? Bir fazilettir. Mesela Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın halife seçildi ya Hazreti Ali'den sonra. Baktı ki bir grup Müslüman Hazreti Hasan'la beraber. Onun komutasında binlerce Müslüman var. Bir kısım Müslüman Hazreti Muaviye ile beraber. Şimdi emirlikten inmese yine babasının zamanında olduğu gibi Hazreti Ali döneminde olduğu gibi savaşlar devam edecek. Müslüman kanları dökülecek. Hazreti Hasan inanın ki çok daha layıktır hilafete. Hazreti Muaviye'den daha nedir müttakidir. Her yönden daha uygundur. Ama ona rağmen Hazreti Hasan ne yaptı? Baktı ki Müslümanların kanları dökülecek, bu fitneler durmayacak. Dedi ki tenezzül ediyorum. 6 ay sonra hakkından tenezzül etti. Tamamıyla haklarını Hazreti Muaviye verdi. O yüzden aleyhissalatü vesselam onu övmüştür. Benim bu torunum iki büyük fiyenin arasını barıştıracaktır diyor. Aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan'ı o şekilde müjdeliyor. Gerçekten de Hazreti Hasan hayatında onu gösteriyor. Yani hakkından tenezzül ediyor. Halbuki hilafete en layık olan kişi oydu. Yani şahsen mesela bana deseler şurada 2 tane halife var hangisine tabi olursun? Tabii ki Hazreti Hasan'a tabi olurum. Cennetle müjdelenmiş olan Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu birçok fazileti üstünde toplamış olan o kimseyi seçerdim ama sırf Müslümanların maslahatı için ne yaptı? Hakkından tenezzül etti. Bu şekilde de olmamız gerekiyor. Yani bazen haklarımız olur, bazen yetkilerimiz olur, bazen 2 emir olur, bazen 2 sorumlu olur. Sırf ihtilaf olmaması için hakkımızdan tenezzül etmemiz nedir Allah katında? Büyük fazilete sebebiyet verir. Evet, son konu askerlerin korunması da emirlerin sorumluluğu altındadır. Her bir emir askerlerini yani o mücahitleri korumak zorundadır. Onları böyle çok tehlikeli olan yani yok olmalarına sebebiyet verecek olan başlarına felaketlerin gelmesine sebebiyet verecek olan şeylerde de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Her biriniz çobansınız diyor ve her biriniz de güttüğünüzden de sorulacaksınız diyor. Nasıl ki yani bir çoban koyunlara dikkat ediyorsa kurtlar gelip kapmasın, işte koyunlar aç kalmasın, şuradan aşağı düşmesinler, bu dağdan aşağı düşmesinler, böyle güzel otlak yerlerde otlatıyorsa, onları koruyorsa, kurtlara karşı, vahşi hayvanlara karşı onları koruyorsa, onlara iyi bakıyorsa, emirler de o şekilde mücahitlere iyi bakmak zorundalar. Tehlikeli olan şeylerde son derece dikkat edip mücahitlere zarar gelmemesi için bu noktalarda son derece riayet etmesi lazım. Aksi halde Allah katında sorumlu oluyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anhu El-Bara İbn-i Malik'in olduğu orduya mektup gönderiyor emirine. Onlara şöyle diyor: "La testa'milu el-Bara İbn-i Malik ala ceyşin min cüvişil muslimin." Sakın sakın Bara İbn-i Malik'i Müslümanların işte ordularının başına geçirmeyesiniz. فَاِنَّهُ مَحْلَكَةٌ مِنَ الْمَحَالِكِ Çünkü helak ettirici bir adamdır. Kendisi çok cesur. Felaket böyle savaşlara giriyor ama yani bazı şeylerde böyle dikkat etmiyor. Dolayısıyla ne yapar? Ordunun tükenmesine sebebiyet verir. Mesela Halid ibn-i Velid çok zekiydi. Mute Savaşı'nda ne yaptı? Savaşı kazandığı zaman o küçük ordusuyla Rumlar kaçtığı zaman onları takip etmedi. Çünkü kendisi dedi ki bu küçük orduyla takip edersem, bunların yani topraklarına girsem, bunlar bir daha toparlanacak olsa zaten imkanlarımız kısıtlı. Bütün orduyu tüketirler. Dolayısıyla orada ne yaptı? Yani gerçekten zekasını çok iyi kullandı ve orduyu helake götürmeden geri getirdi. Dolayısıyla diyorlar başarılı komutan gerekirse mesela orduyu bazı kritik dönemlerde çeken, orduyu helakten kurtaran komutandır. Bazı anlar olur ki devam edecek olsa bütün ordu tükenecek. Başarılı olan komutan o esnada ne yapıyor? Ordusunu çekiyor. Tükenmesinler. Bir daha düzenliyor, bir daha saldırıyorlar. O ayrı bir şey. Dolayısıyla bu işi herkes bilmeyebilir. Tamam cesurdur, güvenilirdir şu bu. Ama bu savaş taktiğini bilmez. Bütün kardeşlerin yok olmasına sebebiyet verir. Böyle olunca da başa geçirilmez. Ve hatta böyle bir kişi ne yapılır? Azledilir. Ta ki bütün kardeşleri tüketmesin. Hele hele özellikle günümüzde zaten mücahitlerin sayısı az. Gerilla savaşı yapıyorlar. Dolayısıyla çok büyük maslahatlar olmadıkça çok tehlikeli olan şeylere kardeşleri sürüklemek doğru değildir. Bu noktada emir son derece riayet etmesi lazım. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور